Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Behmen 1403, Hicri Kameri 17 Şaban 1446 ve Miladi 16 Şubat 2025 Pazar. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından İran basından seçmeler, lobi ve lobicilik podcast'i, Necubela Öğütleri ve Gençlik Yeferi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran mikro sınıfı uydu fırlattı. Dışişleri Bakanı, İran kıyıları küresel ekonomiye açılan kapılardır dedi. İran Hava Yolları Kurumu Başkanı, Lübnan uçuşları 18 Şubat'a kadar askıya alındığını belirtti. Hizbullah, Beyrut'taki eylem Siyonistlere karşı barışçıl bir tepki olduğunu bildirdi. Ve İran ile OPEC fonu yetkilileri görüştü. Şimdi haberler.
İran Uzay Ajansı Başkanı bugün bir mikro sınıfı uydu fırlatıldığını duyurdu. Bu gelişme İran'ın uzay teknolojileri alanındaki ilerlemesini ve bu sektöre verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Parsü'de Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nda bakan, yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İran'ın yeni teknolojiler ve siber güvenlik alanındaki kararlarını vurguladı. Arif uzay çalışmalarındaki cesaretin ülke için büyük önem taşıdığını belirterek bu alana tam destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca İran'ın yüksek yörüngelere ulaşma konusundaki cesaretine memnuniyet verici olduğunu vurguladı. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşami de yaptığı açıklamada Navak adlı 40 kilogram ağırlığındaki mikro sınıfı bir haberleşme uydusunun önümüzdeki günlerde fırlatılacağını duyurdu. Bu uydu İran'ın jeostasyoner yörüngeye erişimi ve iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu gelişmeler İran'ın uzay teknolojileri ve siber güvenlik alanında ilerlemeye ve bölgedeki liderliğini pekiştirmeye yönelik kararlarını yansıtıyor.
İran Dışişleri Bakanı, İran kıyılarını küresel ekonomiye açılan kapılar olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın Vion News kanalına verdiği röportajda İran ile Hindistan'ın Çabahar Limanı'na ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını belirterek şunları kaydetti. Çabahar, Hint Okyanusu'nda stratejik öneme sahip bir limandır ve iki ülke bu konuda işbirliği yapmaya kararlıdır. Arakçı, İran ile Hindistan arasındaki köklü ilişkileri vurgulayarak şunları kaydetti. İran ve Hindistan iki büyük Asya medeniyeti olarak her zaman yakın ilişkiler içinde olmuştur. Hindistan ile olan bağlarımız bizim için son derece değerlidir. Zaman zaman bazı zorluklar yaşansa da iki taraf işbirliğini sürdürme konusunda kararlılığını korumaktadır. İran-Hindistan ilişkilerindeki sorunların iki ülkenin tutumundan değil dış müdahalelerden kaynaklandığını belirten Arakçı şu ifadeleri kullandı. İran ve Hindistan arasındaki sorunlar iki ülke nedeniyle değil, üçüncü tarafların müdahalelerinden kaynaklanmıştır. Çabahar Limanı'na ilişkin Hindistan ile 10 yıllık bir anlaşmamız var. Bu liman, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan kritik bir geçiş noktasıdır. İki taraf da bu işbirliğini sürdürmekte kararlıdır. Çabahar Limanı'na yönelik Amerikan yaptırım muafiyeti konusuna da değinen Arakçı şunları belirtti. Çabahar Limanı'na uygulanan muafiyetin kaldırılması meselesinde Hindistan'ın Amerika ile istişarelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda karar vermekte onları özgür bırakıyoruz. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin 8. Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bir heyetin başında Uman'ın başkenti Maskat'a gitti. Bu toplantı Uman, Hindistan ve Singapur'un ortak ev sahipliğinde denizcilik ortaklığında yeni ufuklara doğru sloganıyla gerçekleştirildi. Toplantıya 20 ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.
İran Dışişleri Bakanı Hindistan'ın Çabahar Limanı'na yönelik yaptırım muafiyetleri konusunda Amerikan hükümetiyle temas halinde olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluchistan eyaletinde yer alan Çabahar Limanı projesine katılımına yönelik muafiyeti iptal etti. Bu karara göre İran'a ekonomik veya mali yardım sağlayan ya da Çabahar Limanı projesine katılan herhangi bir kuruluş Amerikan hükümetinin yaptırımlarına tabi olacak. Ayrıca tüm Amerikan ajansları ve bakanlıklarına İran petrol ihracatını sıfıra indirme talimatı verildi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı, pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen Hint Okyanusu Konferansı'nın oturum aralarında yaptığı açıklamada Hindistan'ın Çabahar altyapısına önemli yatırımlar yapma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Arakçı, İran-Hindistan ilişkileri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu. Tahran ve Yeni Delhi tarihi olarak çok iyi ilişkilere sahiptir ve İran, Hindistan ile ilişkilerine büyük önem veriyor. İran Dışişleri Bakanı Çabahar Limanı'nın jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda olduğunu ve Hindistan'ı İran, Orta Asya ve diğer bölgelere bağladığını vurgulayarak bu limanın hem İran hem de Hindistan için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.
İran Hava Yolları Kurumu Başkanı, Beyrut Havalimanı'ndaki güvenlik koşulları nedeniyle İran'dan Lübnan'a yapılan uçuşların 18 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. İran Haber Ajansı'na konuşan Hüseyin Pur Fersane, İsrail'in İran'a ait Lübnan'a yönelen uçakları vuracağı yönündeki tehditleriyle ilgili soruya yanıt vererek şu ifadeleri kullandı. Lübnanlı yetkililer, Beyrut'taki özel güvenlik durumu nedeniyle tüm uluslararası uçuşların iptal edildiğini ve İran'ın da bu tarihe kadar uçuşları askıya almasını talep etti. Bu çerçevede İranlı yolcuların taşınması da durduruldu. Pur Fersane, İran Hava Yolları Kurumu'nun süreci günlük olarak takip ettiğini belirterek Beyrut Havalimanı'ndaki mevcut durumu güvensiz olarak nitelendirdi.
Lübnan Hizbullah'ı Beyrut'ta düzenlenen protesto eyleminin Siyonistlere boyun eğmeme iradesinin medeni ve barışçıl bir ifadesi olduğunu belirtti. Parsüden İran Öğrenci Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Hizbullah bugün yayınladığı bildiride dünkü protestonun İsrail'in Lübnan işçilerine açık müdahalesine ve ulusal egemenliği ihlalini kınamak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın Lübnan ordusu ve hükümetinden ordunun istikrarı ve toplumsal barışı koruma görevini sürdürmesi için gerekli önlemleri almasını talep ettiğini vurgulandı. Cuma gecesi Beyrut Havalimanı çevresindeki El Kokode bölgesinde Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün konvoyuna saldırı düzenlenmiş ve 3 araç ateşe verilmiştir. Lübnan İçişleri Bakanı Tümgeneral Ahmed El Hacur, UNIFIL güçlerini saldırının suç olduğunu belirtirken bu eylemi gerçekleştirenlerin yargı sürecine tabi tutulacağını ve şu ana kadar 25'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Hizbullah Beyrut'taki Refik Hariri uluslararası havalimanı yakınlarında UNIFIL güçlerine gelenek saldırıyı kınadığını açıkladı ve bu tür saldırıların yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmesine karşı olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından Hizbullah'ın çaresiyle Beyrut Havalimanı yolunda barışçıl bir protesto düzenlendi. Ancak Lübnan ordusu göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.
İran ve Suudi Arabistan yetkilileri ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
2016 yılından bu yana diplomatik ilişkileri kesilen İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan 2 yıl süren Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerin ardından 10 Mart 2023'te Pekin'deki güvenlik kurumları yetkililerinin birkaç günlük görüşmesinin ardından ilişkilerinin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkileri Mart 2023 itibarıyla yeni bir döneme girdi ve 7 yıl süren gerilimin ardından iki ülke karşılıklı ilişkilerini geliştirmek için adımlar attı. İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik seyahatler bu ülkelerin ilişkilerini geliştirme kararlılıklarının önemli bir göstergesi olup İran ve Suudi Arabistan yetkilileri Riyad ve Tahran'ı ziyaret ederek karşılıklı görüşmeler yapıp bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler üzerine görüşmelerde bulunuyorlar. Bu bağlamda Hindistan merkezli düşünce kuruluşu Observer Research Foundation bölgedeki en önemli gelişmelerden birinin Tahran-Riyad ilişkilerinin gelişmesi olduğunu belirtiyor ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca geçici bir taktikten daha karmaşık olduğunu ifade ediyor. Pars Today'in İran'a dayandırdığı habere göre Hindistan'daki Observer Research Foundation Orta Doğu Direktörü Abdulaziz El Kaşiyan 2025 yılı itibariyle Orta Doğu'nun çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını, Gazze Savaşı'nın bölge genelinde etkilerini gösterdiğini ve Lübnan'ın İsrail'in askeri saldırıları sonucu büyük hasar gördüğünü belirtti. Suriye Beşar Esad sonrası yeni bir döneme girmiş ve bu dönem belirsizlikler ve umutlarla birlikte devam etmekte. Ayrıca Trump yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte uluslararası ve bölgesel değişikliklerin dünya dengeleri üzerine daha fazla etkisi olacak. İran'ın Filistin halkının direnişine verdiği destek İran'ı Amerika ve İsrail için bir tehdit olarak tanımlamışken Trump yönetimi maksimum baskı kampanyasının İran'a karşı istenilen sonuçları veremediğini kabul etmiştir. Bu çerçevede İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı tutumları Suudi Arabistan'ın egemenliği için endişe yaratmakta ve Riyad bu endişeleri göz önünde bulundurmak zorunda kalacaktır. Suudi Arabistan, Washington, Tel Aviv ve Tahran arasındaki ciddi gerilimlere dahil olmak istememektedir. Bu üçlü gerilim yalnızca Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ile İran arasındaki ilişkileri de etkilemekte ve bu ilişkilerin yapısına büyük askılar getirmektedir. Şüphesiz Trump yönetiminin 2025 yılındaki bölgesel politikaları 2017'deki politikalarından farklı olacaktır. Trump iktidara geldiği zaman doğrudan askeri müdahale yerine başka yöntemler izleyecek ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve İran iki taraf arasında bir anlaşma olasılığına odaklanan kamuoyu ile bu sınavdan geçmek zorunda kalacaktır. 2022 yılında Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki savaş da hala kırılgan kalmıştır. İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin yakınlaşmasının Suudi Arabistan ve Yemen arasında müzakerelere yol açması umulsa da çatışmanın devam ettiği yönünde işaretler bulunmaktadır. Bununla birlikte Suudi Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin Yemen ile olan savaşının devam etmesi, bölgesel entegrasyon sürecinin karmaşıklaşması için bir fırsat yaratabilir. Gazze Savaşı gibi burada da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve İran'ın ortak noktalar bulabildiği gibi Yemen meselesi de benzer bir fırsat sunmaktadır. Genel olarak Suudi Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmesinin Amerika ve müttefiklerinin Riyad üzerindeki baskılarına rağmen Batı Asya bölgesindeki gelişmeler ışığında Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin güvenliği açısından faydalı olacağı söylenebilir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Hikmeti, Suudi Arabistan'da düzenlenen Yükselen Ekonomiler Konferansı sırasında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Al-Halife ile görüştü. Harsude Yen İrna'dan nakden verdiği habere göre Ekonomi Bakanı Abdullah Salimet'i Yükselen Ekonomiler Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdülhamid Al-Halife ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanı bu görüşme hakkında yaptığı açıklamada OPEC Fonu Başkanı ile fonun sağladığı mali kaynaklardan İranlı yükleniciler ve teknik ve mühendislik hizmeti sunanların faydalanabilmesi için iyi bir anlaşma sağladık, dedi. Himmeti OPEC'in aktif bir üyesi olarak toplantılara ve oturumlara daha fazla katılım göstereceğiz. Ayrıca bu fonun temsilcilere ve İran'a gelecek ve ticaret odası ile ekonomik aktörlerle fikir alışverişinde bulunarak bölgesel işbirliklerine geliştireceğiz ifadelerinde bulundu.
İranlı kadın karateci Kıbrıs'ta düzenlenen 2025 Karate 1-A Dünya Ligi turnuvasının ikinci gününde -55 kilogram komite kategorisinde altın madalya kazandı. Barstu'da Yeni İla'dan naklen verdiği haberde İran'ın -55 kilogram kadın komite temsilcisi Fatıma Saadet'i finalde Japonya'dan Ruba Mukai ile karşılaştı ve 5-2'lik galibiyetle şampiyon olarak altın madalyaya usandı. Daha önce İranlı bir diğer kadın karateci Fatıma Sadık bireysel kata kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
İngiltere'de 150 bin kişi Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planına karşı çıkmak için başkent Londra'da bir araya geldiler. Fars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Londra sokakları Filistin'e desteklemek için toplanan binlerce İngiliz'e ev sahipliği yaptı. Göstericiler Siyonistçi ve Amerikan'ın Gazze şeridindeki halkı zorla bölgeden çıkarmaya yönelik girişimlerine karşı olduklarını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a geldikten sonra defalarca Filistinlilerin Gazze'den çıkarılıp Mısır ve Ürdün gibi ülkelere yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu Amerikalı yetkili Gazze'yi yeniden inşa etme bahanesiyle Filistinlileri vatanlarından uzaklaştırarak İsrail'in daha fazla toprak işgal etmesi için zemin hazırlamayı da amaçlıyor. Dünkü İsrail karşıtı protestoda Londralılar sık sık Gazze'yi rahat bırakan sloganını attılar. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planı dünyada birçok yetkili ve halktan büyük tepkiyi çekti. Çeşitli Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinden yetkilileri bu plana karşı olduklarını belirterek Filistin halkının kendi topraklarında kalması gerektiğini vurguladılar.
İspanyol kulübü Osasuna'nın taraftarları cumartesi gecesi Real Madrid ile oynanan maç sırasında İsrail'in Filistin'deki saldırılarını durdurmasını talep etti. Pastodeni'nin verdiği habere göre Osasuna taraftarları stadyumda açtıkları pankartta İsrail'e kırmızı kart gösterin mesajını yazdı. Ayrıca çok sayıda futbol sever Filistin bayraklarıyla tribünlerde yer aldı. Bu taraftar grubu maça gelenlere İsrail'in futboldan men edilmesi çağrısında bulunan kırmızı kart şeklinde bildiriler dağıttı ve seyircileri kırmızı kağıtları kaldırarak protestoya katılmaya teşvik etti. Cumartesi gecesi oynanan La Liga karşılaşmasında Real Madrid, Osasuna deplasmanında puan kaybetti. Bu sonuçla Barcelona ile arasındaki puan farkı azaldı ve Madrid ekibi İspanya Ligi'nde zirveyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Filistinli direnişçiler Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin'in batısında İsrail işgal güçlerine hedef aldı. Yine haber ajansına göre Filistin İslam Mücahit Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugaylarına bağlı olan Cenin Tugayı, pazar günü El Sile El Haritiye bölgesinde İsrail ordusuna ait araçlara yönelik bir dizi patlayıcı saldırı düzenledi. Bazı Filistin kaynakları İsrail işgal güçlerinden Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenlediğini aktardı. Bu kentler arasında Beytüllahim, Selfid, Kalkilya, Nablus, Zinabe, bölgesi El Yamun ve El Sile El Haritiye kasabaları ile Ecelzon Müteşi Kampı ve Dura ve Surif kasabaları da bulunuyor. İki gün önce İsrail medyası, İsrail ordusunun Cenin Müteşi Kampı'nda kalıcı askeri üsler kurmayı planladığını bildirdi. Bu üslerin kamp içinde veya yakınındaki caddelerde inşa edilmesi öngörülüyor. İsrail İşgal Ordusu, Türkerem'deki operasyonlarını genişletme amacıyla bölgeye ek askeri tahkimatlar ve yıkım ekipmanları sevk etti. Ayrıca Türkerem ve Nur Şems mülteci kamplarından yaklaşık 10 bin Filistinli'yi zorla göç ettirdi. Öte yandan İsrail askerleri esir değişimi sürecinin birinci aşamasında 6. grupta serbest bırakılan Filistinli mahkumlardan Mahmud El Galiz'in kız kardeşini El Cezun kampında gözaltına aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail işgal güçlerinin Türkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarında toplam 11 Filistinli'nin şehit düştüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca Nur Şems kampında vurularak öldürülen 3 Filistinli'nin cenazelerinin ailelerine teslim edilmediği bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Hamas'ta zorla göçe karşı küresel hareket çağrısı etrafında. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Arap ve İslam halkları ile dünyanın dört bir yanındaki özgür insanları Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesi projesini reddetmeye ve kınamaya çağırdı. Hamas, Filistin halkını kendi topraklarından göç ettirme yönündeki Amerikan-İsrail komplolarına tepki olarak yayınladığı bir bildiride şunları duyurdu. Tüm Filistin halkını, Arap ve İslam ümmetini ve dünyanın tüm özgür insanlarını Filistinlerin topraklarından sürülmesine yönelik planları reddetmek ve kınamak için dünyanın tüm şehirlerinde ve ülkelerinde geniş çaplı yürüyüşler ve dayanışma faaliyetleri düzenlemeye, ayrıca Filistin halkının topraklarını savunma, özellikle de özgürlük, bağımsızlık, kendi kaderini tayin etme ve işgalcilerden kurtulma hakkı gibi inkar edilemez ve meşru haklarını desteklemeye çağırıyoruz. Hamas, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini küresel bir ayaklanma günü ilan etti. Bu günlerde dünya uluslarının işgalci rejimin ve destekçilerinin peşinde olduğu Filistin halkını sınır dışı etme ve zorla göç ettirme komplosuna karşı birlik içinde olmaları ve bunu yüksek sesle vurgulamalarını istedi. Hamas'ın çağrısı Amerikan Başkanı Trump'ın bir süredir Gazze'deki sorunları çözme bahanesiyle Gazze halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini talep etmesinin ardından geldi. Trump, Gazze bölgesinin boşaltılması gerektiğini ve orada yaşayan Filistinlerin Mısır ve Ürdün'de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'in komşu Arap ülkelerinde veya üçüncü bir ülkede yaşamaları gerektiğini açıkladı. Trump bu planla ilgili tüm bölgesel ve küresel muhalefete rağmen planın uygulanmasında ısrar etmeye devam ediyor ve son günlerde bunu gerçekleştirmeyi vurguladı. Hatta daha da ileri giderek Amerika'nın savaşın harap ettiği Gazze'yi ele geçirmesi, kontrol etmesi, geliştirmesi ve koruması ve orada uzun vadeli mülkiyete sahip olması gerektiği gibi emsalsiz açıklamalarda bulundu ki bu da daha önce küresel tepkilere yol açmıştı.
Amerikan Başkanı'nın iddiası, Filistinlilerin göç ettirilmesi konusunun geniş bölgesel ve uluslararası tepki ve muhalefet ile karşılaşması ile aynı zamana denk geliyor. Aslında zorla göç ettirme politikasının uygulanması, ırkçı temizlik doğrultusunda bir proje ve İsrail rejiminin Filistin topraklarından daha fazlasını da işgal etmesine yardımcı olmanın yanı sıra Amerikan Başkanı'nın ilk başkanlık döneminde gündeme getirdi ve hala uygulamaya çalıştığı yüzlerin anlaşması projesinin uygulanmasında bir başka adımdır. Amerikan Başkanı'nın ısrarına rağmen Filistin halkı ve Hamas yetkilileriyle bölge ülkeleri böyle bir politikayı da kabul etmeyeceklerini vurguladılar. Hamas yetkilileri Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını ırkçı ve Filistin meselesini ortadan kaldırmak ve Filistinlilerin sabit haklarını görmezden gelmek amacı ile etnik temizliği daveti olarak nitelendirdi ve Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin planının sonuç vermeyeceğini ve tüm zorla göç planlarını reddeden birleşik bir Filistin, Arap ve İslami tutumu ile de karşı karşıya kalacağını da vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, insanların her türlü zorla yer değiştirmesini etnik temizliğe eşdeğer olarak nitelendirdi. Avrupa'da birçok ülkede Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi politikasına karşı protesto gösterileri de düzenlendi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bu konuda şunları söyledi. Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tahliyesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuku da ihlal ediyor. Şimdi Hamas bir bildiri yayınlayarak protestoların artırılması ve zorla göçe karşı küresel bir hareket oluşturması durumunda düzenlenmesini resmen talep etti. Aslında Hamas böyle bir çağrıyla Filistin halkının uluslararası arenadaki haklarını savunmaya çalışıyor ve bu konuda daha önce İsrail mallarına boykot hareketi başlatıldığı gibi böyle bir politikaya karşı odaklanmış küresel bir hareketin oluşturmasını da hedefliyor ve uzun zamandır dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanıyor. Bu hareket şu ana kadar İsrail rejimine 100 milyonlarca dolar ekonomik zarar verdi. Hamas bu koşullar altında böyle bir hareketi siyasi olarak başlatmayı ve dünyanın birçok ülkesinin desteğiyle Filistinlilerin haklarını uluslararası alanda savunmayı amaçlıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail rejimi dünyadaki gazetecileri %70'inin katili başlığı altında. Amerika Gazetecileri Koruma Komitesi geçen yıl dünya çapında benzeri görülmemiş sayıda gazetecinin öldürüldüğünü belirterek İsrail rejiminin bunların yaklaşık %70'inden sorumlu olduğunu duyurdu. İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımının en büyük kurbanlarından biri gazetecilerdir. İsrail rejiminin Gazze'ye karşı 15 aylık savaşındaki suçu son 10 yıllardaki savaşlar sırasında görülmemiş bir boyuttaydı. Yaklaşık 20 yıl süren Amerika'nın Vietnam işgali sırasında 63 gazeteci ve 3 yıl süren Kore Yarımadası Savaşı'nda 17 gazeteci öldürüldü. Bu arada Gazetecileri Koruma Komitesi, Siyonistlerin Filistinlilere karşı Gazze'deki askeri operasyonlarının İsrail askeri güçleri tarafından 85 gazetecinin şehit olmasına yol açtığını duyurdu. Filistin kaynakları ise Gazze'deki savaş sırasında işgalci askerler tarafından 205 gazetecinin şehit edildiğini bildirdi. Siyonistler gazetecilere karşı 1600 saldırı gerçekleştirdi. Hatta bir çocuk kanını bile yok etti. Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail rejimi tarafından en az 10 hedefli cinayet vakası kaydettiğini ve hedefli olabilecek 20 cinayet hakkında daha soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Bu istatistikler geçen yıl Gazze'nin dünyanın en tehlikeli bölgesi olduğunu gösteriyor. Gazeteciler Gazze Savaşı'ndaki gelişmeleri haber yapma gibi profesyonel görevlerini yerine getirdikleri için İsrail rejimi tarafından öldürüldü. Siyonist rejim Gazze'deki soykırımın haber yapılmasını engellemek için en acımasız suçlarından birinde gazetecileri öldürmeye karar verdi. Böylece Gazze Savaşı'nda haber yapılmasını engelledi. Ancak bu bile haber yapma işinin durdurulmasına ve bu rejimin Gazze'deki suçlarının gazeteciler tarafından haber yapılmasına engel olamadı.
Siyonist İsrail rejiminin gazetecilere karşı işlediği suçlar ve geçen gelen gazeteciler için en kötü yıl olması batılı medyanın bu rejimin suçlarını tamamen sansür etmeye ve haber yapmamaya çalışması ile eş zamanlı gerçekleşti. Genel olarak Gazze'deki gazetecilerin durumu profesyonel görevlileri nedeniyle öldürülenler ve işgalci rejimin suçlarını haber yapmaktan kaçınan gazeteciler ve medya kuruluşları dahil olmak üzere uluslararası hukukun ciddi şekilde zayıfladığını da gösteriyor. Gazetecileri Koruma Komitesi Başkanı Judy Ginsberg, Gazze'deki gazetecilerin durumunun savaş bölgelerinde gazetecileri korumaya yönelik uluslararası normların ciddi şekilde zayıfladığını da gösterdiğini belirtti. Bir diğer nokta, İsrail rejiminin Gazze'deki gazeteci katliamları hakkında herhangi bir soruşturma yapılmasını da engellemesidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın Bushehr eyaletine yaptığı ziyaretin ardından eyaletin geliştirilmesi için 53 trilyon tümen bütçe ayrıldığını, Gazze konusunda Trump'a karşı dünya çapında gösterilerin devam ettiğini ve Siyonist rejimin Hamas şartları karşısında geri adım attığını belirtiyor. İttilat Gazetesi, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın Yemen hakkındaki suçlamalarının asılsız olarak nitelendirdiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika temsilcisinin Yemen'e ilişkin dile getirdiği asılsız suçlamaları kesin bir dille reddederek bu suçlamaları temelsiz olarak nitelendirdi. İran'ın her zaman Yemen'de barış, istikrar ve siyasi çözümü destekleyen ilkesel bir politika izlediğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği mektupta, Washington, İran'ı suçlayarak İsrail rejiminin işlediği suçlara ortaklık sorumluluğunu gizleyemez. İran, uluslararası hukukun temel ilkelerine, Birleşmiş Milletler şartına ve Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. Buna karşılık Amerika, İsrail'in bölgedeki mazlum halklara karşı sürdürdüğü saldırılarını geniş çaplı silah sevkiyatı ve mali destekle güçlendirmektedir ifadelerine yer verdi. İran temsilciliği Yemen'de silah ambargolarını ihlal ettiği veya çatışmaları körüklediği yönündeki tüm iddiaları reddederek Tahran'ın Yemen krizine yönelik tutumunun her zaman tutarlı ve istikrarlı olduğunu belirtti. Açıklamada bu kriz Yemen'in bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak kapsamlı bir siyasi süreçle çözülmelidir denildi. İran Yemen krizinin başlangıcından itibaren saldırıların derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması, Yemenli taraflar arasında anlamlı müzakerelerin başlatılması ve dış müdahaleler olmaksızın barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu yineledi. Temsilcilik ayrıca Yemen'in geleceğinin yalnızca Yemen halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ve kalıcı barışın yalnızca diplomasi, ulusal egemenliğe saygı ve uluslararası hukuka bağlılık yoluyla mümkün olacağını vurguladı.
Horasan gazetesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran ile nükleer bir anlaşmaya varmak için sürenin bitmek üzere olduğunu belirttiğini, Avrupa Birliği'nin Trump'ın ticaret politikasının yanlış olduğu ve ona tepki göstereceklerini belirttiklerini, Ayetullah Hatemi'nin maksimum baskının maksimum nefreti beraberinde getireceğini söylediğini duyuruyor. Kudüs gazetesi Amerika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını yaptırım listesine aldığını belirttiği haberinde şunları açıklıyor.
Amerika Hazine Bakanlığı, Siyonist Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant'ı savaş suçlarıyla suçladığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını yaptırımla cezalandırdı. Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi UFAC'ın güncellenmiş yaptırım listesinde İngiltere vatandaşı olduğu belirtilen Kerim Khan'ın Kerim Asad Ahmad'in adı Amerika'nın yaptırım listesine eklendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım 2024 tarihinde İsrail Rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Ensarullah liderinin Amerika ile direkt karşılaşmaya hazır olduklarını belirttiğini, İran İHA savaş gemisinin Amerika'yı yoğun şekilde endişelendirdiğini ve Saad Hariri'nin tekrar siyasete döndüğünü belirtiyor. Cami Cam gazetesi Trump'ın Siyonist İsrail'in Suriye işgalinin uzun yıllar sürmesini desteklediğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Tel Aviv güvenlik bahanesiyle uzun yıllar boyunca Suriye'de kalmak için Trump'ın desteğini aldı. Jerusalem Post, Amerika Suriye'den çekilse de Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Şam ile ilişkileri normalleştirse de işgal bitmeyecek diyor. Gerekçe hazır. Şam, kuzu postuna bürünmüş kurt. Jerusalem Post gazetesinin edindiği bilgiye göre Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in Suriye'deki tampon bölge uygulamasının yıllarca sürdürmesini destekleyecek. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Perşembe günü Paris'te yapılan büyük zirvede dahil olmak üzere Suriye'deki Ahmet Şarar rejimiyle ilişkileri normalleştirme yolunda önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak gazeteye göre Tel Aviv, Trump yönetiminin İsrail'in yeni Şam yönetimini kuzu postuna bürünmüş bir kurt olabileceği yönündeki endişelerini anladığından emin. PKK-PYD'nin İsrail'deki koruyucusu durumundaki Dışişleri Bakanı Gideon Saar daha önce Batılıların Şam ile ilişki kurmaya hevesli olmasına hayret etmiş, yeni yönetimi İdlib çetesi olarak adlandırmıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve zaman geçtikçe farklı ülkelerde karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'da lobicilik bu ülkenin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle dolu. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Çevre Hareketi veya Çevre Koruma Hareketi, Amerika'daki en büyük ve en ünlü sosyal ve kamu çıkarını gözeten hareketlerden biridir. Mevcut istatistiklere göre yaklaşık 5 milyon Amerikalı ulusal düzeyde çevre örgütlerine mali destek sağlamakta ve bu örgütlere yılda 350 milyon dolardan fazla bağış yapmaktadır. Ulusal düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini çevre koruma yanlısı olarak tanımlayan 6000'den fazla çevre grubu bulunmaktadır. Temelde çevre hareketi, ki bu terim yeşil hareket ve çevre koruma hareketi olarak da adlandırılır, çevreyle ilgili endişeleri ve tehditleri dile getirmeyi amaçlayan bilimsel, sosyal ve siyasi bir harekettir. Genel olarak çevre koruma yanlıları, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve çevrenin korumasını uygun yasaların çıkarılması ve bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleri yoluyla talep etmekte ve çevre sorunlarından sağlık ve insan haklarına kadar geniş bir yelpazede odaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sivil toplum kuruluşları olmak üzere geniş bir yelpazede örgüt, çevre hareketinin temsilcisi konumunda olup, ulusal ve uluslararası düzeyde halkın seferber edilmesi yoluyla etkili olmaktadır. Bu örgütlerin üye sayısının fazla olması ve görüşlerinin farklılık göstermesi nedeniyle Amerika Çevre Hareketi her zaman tek bir hedef veya amaç etrafında birleşmemiş ve siyasi görüşleriyle etki düzeyleri değişkenlik göstermiştir. Bunun yanı sıra söz konusu hareketin ilgi alanının geniş olması nedeniyle insan hakları savunucuları, barış yanlıları ve hayvan hakları savunucuların gibi diğer sosyal hareketlerle geniş bir iletişim ağı bulunmaktadır. Bu durum, bazı Amerikan çevre örgütlerinin etki alanını ulusal düzeyin ötesine taşımış ve onları uluslararası düzeyde etkili olan örgütlere dönüştürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre hareketinin yükselişi ve zamanla bir lobi grubuna dönüşmesi, bu ülkede sanayi devrimi sonrası dönemde ekonomik ve endüstriyel büyümeye aşırı odaklanmasıyla açıklanabilir. Bahsi geçen devrim, özellikle kentleşme ve nüfus artışı sonrasında Amerika'da birçok ekonomik, teknik ve sosyal değişikliğe yol açtı ve 19. yüzyılın ikinci yarısını bu ülkenin güçlenmesini ve uluslararası arenada küresel bir güç olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti. Bu değişikliklerin sonucu tüketimde büyük bir artış, çevrenin tahribatı ve giderek artan çevresel tehditler oldu. Bu durum zamanla kamuoyunun tepkisini çekti ve çevre koruma hareketinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu temelde geleneksel çevre koruma hareketi 1892 yılında Kaliforniya'da Sierra Kulübü'nün ve 1896 yılında Massachusetts ve New York'ta Audubon derneklerinin kurulmasıyla şekillendi. Bu hareket daha çok elitist bir yapıya sahip olsa da avcılık, kampçılık, balıkçılık gibi faaliyetlere ilgi duyan geniş bir halk kitlesinin desteğini kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkının gelirlerinin artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte sosyal değerlerde yavaş yavaş değişmeye başladı ve çevre koruma genel halk ilgisini çekerek elitist bir yapıdan çıktı. Çok geçmeden otomobil sanayisinin artması ve otoyolların genişlemesiyle birlikte ulusal parklara yapılan ziyaretler 1946'da 12 milyonken 1974'te 282 milyona ulaştı ve çevreye erişim Amerikan halkının yaşam kalitesinin temel ölçütlerinden biri haline geldi. Bu koşullar altında Amerikan Çevre Hareketi'nin çabaları yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı ve 1960'ların ortalarından itibaren çevre alanındaki ilk yasama dalgası başladı. Bu dönemde 1964'te Yaban Hayatı Yasası, 1964'te Toprak ve Su Koruma Fonu, 1968'de Nehirler Yasası, 1974'te Doğu Yaban Hayatı Yasası ve 1980'de Alaska Ulusal Koruma Alanları Yasası gibi yasalar kabul edildi. Bu yasaların ve sonrasında çıkarılan yasaların kabul edilmesiyle çevre hareketinin etki alanı yalnızca sosyal veya çevresel alanın ötesine geçti ve giderek politik bir renk kazandı. Bu dönüşüm hareketin yapısını değiştirdi ve Sierra Kulübü veya Doğal Kaynakları Savunma Konseyi gibi gruplar yerel meselelere odaklanmaktan vazgeçerek etkili lobi grupları haline geldi ve dikkatlerini daha çok yasama süreçlerine ve Washington'da lobi faaliyetlerine yöneltti. Örneğin 1980'lerde Ronald Reagan, çevre hareketine karşı bir aktivist olan James Watt'ı İçişleri Bakanı olarak atadığında Amerikan Çevre Hareketi'nin iki eğilimi birleşti ve geniş kamuoyu desteği sağlayarak Watt'ın istifasını sağladı. Watt meselesi 1984 başkanlık seçimlerinde Reagan'ın zayıf noktası olarak çevre hareketi tarafından kullanıldı ve hareket Reagan'a bu seçimlerde büyük zorluklar çıkardı. Bu gelişmeler sonraki seçimlerde hem demokrat hem de cumhuriyetçi adayların kendilerini çevre dostu olarak göstermek ve hareketin destekçilerinin oylarını almak için büyük çaba sarf etmelerine neden oldu. Bu dönemden itibaren çevre sorunlarına dikkat çekmek, başkanlık veya kongre ve senato adaylarının seçim kampanyalarının gündeminde yer almaya başladı. Clinton'ın iki başkanlık dönemi, çevre lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvesi olarak kabul edilmelidir. Clinton bu iki dönemde genellikle çevrecilerle iyi ilişkileri olmayan kongredeki cumhuriyetçilere karşı durdu ve ilgili yasaları zayıflatma çabalarını boşa çıkardı. Clinton'un İçişleri Bakanı Bruce Babbitt, federal arazilerin korunmasının güçlü bir savunucusuydu ve Clinton'u ulusal parkların ve korunan alanların sayısını ve kapsamını artırmaya teşvik etti. Clinton'un aksine George W. Bush çevre hareketine pek sıcak bakmıyordu. Kyoto protokolünü reddederek ve sera gazı emisyonlarına ilişkin kısıtlamaları gevşeterek hareketin karşısında yer aldı. Bush, korunan alanlarda petrol aramayı serbest bıraktı ve Clinton'un yol içermeyen ulusal ormanları koruma yönergelerini iptal etti. Temiz hava yasasını zayıflatmaya yönelik birçok öneri sundu. Bu eylemler Bush'un ikinci başkanlık döneminin ortalarında özellikle iklim değişikliği aktivistleri olmak üzere çevrecilerden gelen artan iç ve uluslararası baskılarla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Bu dönemde Amerika'daki çevre lobisinin en önemli meselelerini ve odak noktalarını inceleyeceğiz. Günümüzde bir yandan çevre konusunda kamuoyu bilincinin artması, diğer yandan çevre bilimlerindeki ilerlemeler, çevre lobisinin ilgi alanını genişletmiş ve iklim değişikliğinden insan haklarına kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar hale gelmiştir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çevre lobisinin en önemli gündem maddeleri şunları içermektedir. Günümüzde çevrecilerin en önemli odak noktası iklim değişikliğidir. Küresel ısınma, fosil yakıt kullanımının azaltılması, okyanus seviyelerinin yükselmesi ve otomobillerin insan toplulukları üzerindeki etkileri çevrecilerin manifestosunda yer alan konulardan bazılarıdır. Barajlar ve baraj inşasının çevresel ve antropolojik etkileri de çevrecilerin ilgi alanına eklenmiştir. Enerji günümüz insanının en büyük endişelerinden biridir ve aynı zamanda hava kirliliği ve küresel ısınmanın da başlıca nedenlerindendir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tüketiminin optimize edilmesi çevrecilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve termal kirlilik de fosil yakıtların aşırı kullanımının sonuçları arasındadır. İnsan yaşamı suya bağlıdır. Ancak toplumların sanayileşmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte temiz suya erişim insanlık için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir ve su krizi tüm toplumlar için ciddi bir tehdittir. Özellikle yağışın daha az olduğu ve kurak veya yarı kurak bölgelerde bu durum daha da kritiktir. Teknolojinin gelişmesi birçok insanlık başarısına rağmen bazı tehditler de barındırmaktadır ve bunlardan biri de insanın özüne ve yaşamına müdahalesidir. Bu teknolojilerden biri genetik mühendisliğidir. Çevreciler genetik mühendisliğinin kullanımında etik sınırların belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Nanoteknoloji, nanokirlilik ve toksikoloji de birçok başarıya rağmen insan yaşamı için riskler taşıyan teknolojiler arasındadır. Modern ve endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da toprak kirliliği ve çölleşmedir. Bu durum toprağın korunması, bitki yetiştirilmesi ve çölleşmenin yayılmasına karşı mücadele için daha fazla dikkat gerektirmektedir. Nükleer enerji kullanımı da nükleer atıkların nasıl gömüleceği gibi tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Ozon tabakasının incelemesi, fosil yakıtların kullanımı ve sera gazlarının bir sonucudur. Ve bu durum küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biridir. Bu sorun küresel ısınmayla mücadele etmek için uluslararası düzeyde bir anlaşma yapılması yönünde küresel bir hareket başlatmıştır. Amerika ve Çin, ardından da diğer gelişmiş sanayi ülkeleri, ozon tabakasının incelmesinde en büyük paya sahiptir. Endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da balık stokları, madenler ve ağaçların kontrolsüz kesilmesi gibi doğal kaynakların azalmasıdır. Atıkların geri dönüşümü ve sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi de çevrecilerin odaklandığı konular arasındadır. Çevre lobisi, lobi faaliyetleriyle yukarıda belirtilen konularda hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Her ne kadar çevre lobisi, başlıca rakibi olan endüstri lobisine kıyasla daha az siyasi ve seçim desteği sunsa da, artan benzin fiyatları, demokratların kongre ve senato seçimlerindeki zaferleri ve küresel ısınmanın sonuçlarının bilimsel kurumlar tarafından giderek daha fazla tanınması gibi faktörleri etkili bir şekilde kullanarak kongrede önemli bir güce sahip olmuştur. Bu gücü çevre dostu tarım ve çevre yasalarının çıkarması yönünde kullanmaktadır. Çevre lobisi bahsedilen faktörleri kullanarak petrol ve gaz şirketleri, elektrik üreticileri ve kimyasal madde şirketlerinden oluşan enerji lobisine karşı direnmiş ve onlarla rekabet edebilmiştir. Enerji lobisi, lobi faaliyetleri ve siyasi bağışlar için büyük miktarlarda para harcamaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'da Lobi ve Lobicilik isimli podcastimizin bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap, Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder. We'll be right back.
Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur: "Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam."
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaise gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dört bir yandan genç Yusuf'u sardığı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah-u Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf, "Rabbim bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır azizinin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de Kur'an'ın kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesnevi ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur. Ve şöyle der, ey yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu, benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir, acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Ey yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir. Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir. Acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Evet, İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.